Değerli Ahu, yine bir Türkiye gündeminde birlikteyiz. Dilersen öncelikle Ankara saldırısının ardından neler oldu diye sorarak başlayalım bugünkü konuşmamıza. Eylemi yapanın kimliği kesinleşti. Ancak Halkların Demokratik Partisi milletvekilinin taziye evini ziyaretinin ardından gelişmeler yaşanıyor. Büyük tepkiler geldi birçok kesim tarafından. Neler söylenebilir bu konuyla ilgili olarak?
Ankara bombacısının kimliğinin tespitiyle ilgili iki ayrı nokta var. Bir, başbakanın ilk açıkladığı isim olan Suriye rejimiyle irtibatlı Salih Neccar olmadığı ortaya çıktı. Bir Türk vatandaşı olduğu, ailesinden uzun zamandır ayrı olduğu, babasının ifadesine göre PKK'ya katıldığını düşündüğü, dağlarda, kamplarda oğlunu aradığı, yıllarca bulamadığı bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Bu işin bir ayağı, yani hükümetin ilk verdiği bilginin doğru çıkmaması, onun sonrasında başlayan bunu YPGP'ye de yaptı tartışması işin bir ayağı. İkinci kısmı tabii bir HDP milletvekilinin taziye evine gitmesinin ardından başlayan, özellikle iktidar kanadından MHP'nin de destek verdiği büyük bir siyasi taarruz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhtarlarla yaptığı buluşmasında bunun bir terörist eylem olduğunu söyledi ve dokunulmazlıkların kalkması gerektiğini, ağırlıklı olarak da HDP'li milletvekillerini hedef göstererek bu fezlekelerin artık meclis raflarında tozlanmaması, çürümemesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanının işaret ettiği nokta, ağırlıklı olarak pek çok HDP milletvekilinin bölgedeki olaylarda, Cizre'deki kuşatma sırasında devreye giren pek çok milletvekilinin fezlekelerinin devreye sokulması, dokunulmazlıklarının kalkması, teröre yardım ve yataklık suçlarından yargılanmaları halinde milletvekilliklerinin düşmesi anlamına geliyor ki bu kağıt üzerinde baktığınızda neredeyse 20-25 kadar milletvekiline denk gelebilir mecliste. Bu da aynı zamanda potansiyel bir ara seçim ihtimalini gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanının kafasındaki bu mudur bilmiyoruz ama dokunulmazlıklar dosyasını tekrar masanın ortasına getirmesi bir miktar özellikle Kürt siyaset açısından rest çekmek anlamına geliyor. Daha önce Selahattin Demirtaş bunun için hepsini kaldıralım, hepimiz yargılanalım demişti. Ama bu kez belki bu taziye meselesinden sonra dokunulmazlıkların kalkmasına MHP'nin de destekleyebileceğine dair bazı işaretler var. MHP meselesine geçmeden bu ortamı yorumlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu T24.com'da işin gittiği noktayı şöyle anlatıyor. Çatışma Ankara saldırısıyla farklı bir evreye geçişi temsil ettiğinden son derece önemli ve dikkat çekicidir. Bunu görmeyen hükümetin saldırıyı ucuz politik argümanları için kullanması olası artacak tansiyon açısından son derece sorunludur. Çatışma arttıkça Kürt gençleri daha çok radikalleşecek ve durum kontrolden çıkacaktır. Ceylanpınar saldırısı da muhtemelen kontrol dışı bir eylemdi ama bardağı taşıran son damla olması açısından hafızalarda önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Meseleyi TAK ve benzeri gibi yeni belirsiz yapıların inisiyatifine bırakmak bir devlet açısından sorunun çözümü için önemli bir acziyet göstergesidir demiş muhafazakar cepheyi de çok iyi tanıyan Ömer Faruk Gergerlioğlu. Şimdi Ankara saldırısının ardından çok sayıda gözaltı var. Olayın çok komplike bir organizasyonu olduğu anlaşılıyor. İşin adli cephesi devam ederken siyasi cephesindeki yansımalarının daha yüksek olma ihtimali giderek artıyor. Ama işin bir de Suriye cephesinden bakıldığında göründüğü taraf var ki eğer ateşkes devreye girerse YPG ve PYD masadaki aktörlerden biri olacağı için Türkiye için denklem değişebilir. Murat Yetkin, Türkiye'yi Suriye denkleminden çıkarmak başlıklı yazısında şöyle diyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun El Cezire'ye verdiği mülakatta Türkiye'yi NATO olmaksızın Suriye'de bir kara harekatına ittirmek isteyen Arap ülkelerine size nasıl güvenelim sisteminde kayda geçmemiz gerekiyor. Ankara'nın kapalı kapıları ardında belli ki sert rüzgarlar esiyor. Rusya'nın ağırlığını koymasının ardından Türkiye'nin bırakalım oyuncu kurmayı ateşkes anlaşmasının asli aktörlerinden olmadığı ABD'nin de katkısıyla neredeyse denklemden dışlandığı ortada. Türkiye'nin dışında tutulmaya çalışıldığı Suriye ateşkesi evet istekleri yerine gelmeyen Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratmıştır. Belki kısa sürede Obama ve Putin'e kendi kamuoylarına sunacakları bir başarı örneği de verebilir ama sürdürülebilir midir? Orası şüpheli diyor. Yani bu iki olayı birbiriyle iç içe düşünmemiz gerekecek çünkü gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin YPG-PYD argümanları karşılık bulmamıştır. Üstelik ateşkes devreye girer ve geçerliliğini korursa Türkiye'nin yepyeni bir oyunun içinde kendine farklı bir rol bulması gerekebilir.
Peki Türkiye'nin PYD-YPG tezini, argümanını başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı'ya neden anlatamadığı konusunda neler söyleyebiliriz?
Türkiye'nin PYD-YPG argümanı çok uzun zamandır karşılık bulmuyor. Çünkü PYD'nin siyasi kanadı, Salih Müslim liderliğindeki kanadı birkaç kez Türkiye'ye gelip görüşmeler yaptı. Yani Türk yetkililerle temas halindelerdi. Şimdi bunun üzerinden çok kısa bir zaman geçtikten sonra PYD'yi terör örgütü demek batılı merkezlerde kafa karıştırıyor. Aynı şekilde özellikle IŞİD'e karşı mücadelede Ezidilerin kurtarılması, bazı şehirlerin, kasabaların koalisyon güçleri tarafından geri alınması ortamını düşündüğümüzde sahada birebir çarpışan ve batılı güçlerin yanında duran tek güç olduğunu görüyoruz. Kürt güçlerinin organizasyonu, yapısı vesairesi de açıkçası batı başkentlerine daha akılcı ve sempatik gelen bir halkla ilişkiler görüntüsü veriyor. Doğal olarak Türkiye bu argümanında yalnız kalıyor. Hepsinin söylediği, işte Washington'da da, Brüksel'de de, evet PKK bir terör örgütüdür. Bunu biz de kabul ettik, listelerimize koyduk. Ama PYD ve YPG için şu anda aynı şeyi söyleyemeyiz diyorlar.
Bu arada biraz önce HDP ile ilgili konuşurken, taziyevi ile ilgili olarak HDP eş başkanı Demirtaş'ın ilginç bir söylemi vardı geçtiğimiz günlerde. Burada diyordu ki Güneydoğu'da, hatta belirli illerde sokağa çıkma yasağının yaşandığı bölgelerde Halkların Demokratik Partisi'ne gençler katılmıyor. Artık parlamentoya güvenmiyorlar ya da parlamentoda bizim oradaki oluşumumuza destek vermiyorlar ama dağa çıkmayı tercih ediyorlar. İşte şu kadar kişi dağa çıkmıştır bu dönemde diye bir demeç vermişti. Bunu nasıl değerlendirebiliriz?
Bu açıklama aslında satır aralarında kaynadı gitti diyeceğim ama HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın grup toplantısında söylediği en çarpıcı sözdü belki de. Sadece Silopi'deki kuşatma sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırıldığında 500 gencin, sadece Silopi'den 500 gencin daha çıktığını ve PKK saflarına katıldığını açıkladı. Bunun başka illerden de katılımlarla devam ettiğini söyledi ve devlete dedi ki siz bu Kürt sorununu böyle mi çözeceksiniz? Hiçbirisi gelip HDP'ye katılmıyor, hiçbirisi legal siyaset alanına girmiyor. Çünkü meclisten bir umutları yok, legal siyasetten bir umutları yok. Bu son dönemde en çok konuşulan konulardan biri. Özellikle 18-30 yaş grubu Kürt gençlerinin çok hızlı bir şekilde radikalleştiği, ne sisteme ne geleneklere itaat ettikleri hızlı bir biçimde PKK'nın belki de bir sonraki ve çok daha sert kanadını oluşturacaklarına dair endişeler Kürt çevrelerinde de var. En çok konuşulan, önümüzdeki döneme dair tedbir alınması gereken en önemli şey bu. Şimdi silahlar sussa, şimdi bir ateşkes kararı çıksa bile bu genç nesli, Murat Karayalan'ın da Cemil Bayık'ın da uyardığı bu genç nesli tutmak belki mümkün olmayabilir kaygıları emniyet bürokrasisinde de, Kürt siyaseti içinde de var.
Bu arada hemen bir şey daha eklemek istiyorum. Dünkü haberlerde Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün uyarı mesajları yayınlandı. Bu mesajlar belirli metro, metrobüs durakları ve bölgeleri için, hatta bazı belirli meydanlar içindi. Bir de bunun yanı sıra da sanal alemde de bir takım saldırılar yapıldığı şeklinde, devlet kurumlarına saldırılar düzenlendiği şeklinde bir haber vardı. Bunu da biz haber bültenimize verdik dün. Ancak sonunda ne olduğu konusunda bir açıklama gelmedi. Sanal alemde yapılan saldırı başarılı oldu mu, olmadı mı, herhangi bir etkisi oldu mu diye. Bu konuda bir şey söylemek ister misin?
Bize de ulaştı aynı şekilde. Emniyet son bir haftadır büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde normalin üzerinde bir alarm halinde diyebiliriz. Pek çok protokol toplantısının yapıldığı caddeler mesela erkenden kapanıyor. Otellerin otoparklarına araçlar alınmıyor. Keza Boğaziçi Üniversitesi'nin otoparkında bomba düzenekli bir araç bulunduğu bilgisi emniyet tarafından doğrulandı. Senin de bahsettiğin siber suçlarla mücadele daire başkanlığına da anlaşıldığı kadarıyla bir siber atak yapılmış. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada bu bir e-posta üzerinden geldiğini uyarısını yaptı ve belli noktalarda engellendiğini söyledi. Ama aynı şekilde siber suçlarla mücadele daire başkanlığından gönderiliyor gibi görünen e-posta içerisinde bulunan Word dokümanın zararlı yazılım içerdiği tespit edilmiştir. E-postanın ekini açan kişilerin bilgisayarların ağ bağlantısını kesip önemli verilerini yedekledikten sonra sistemdeki zararlı yazılımı temizlemeleri gerekmektedir diyor. Yani belli ki kuvvetli olabilecek bu tip siber ataklara önümüzdeki dönemde hazır olmak gerek. Hatırlatalım, geçtiğimiz sene yaşadığımız o büyük elektrik kesintisinin de resmi olmayan ve açıklanmayan nedeninin bir siber saldırı olduğu güvenlik bürokrasisinin hakim kanaati.
Artvin'e doğru uzanalım dilersen. Artvin'de çevre eylemi ve Cerattepe konusu gündemde kalmayı sürdürüyor. Artvin heyetinin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ziyareti gerçekleşti geçtiğimiz çarşamba günü. Bu ziyaretin ardından maden çalışmasının durdurulduğu görüldü. Bir uzlaşı yolu bulunması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Mahkeme kararının beklenmesi sürecine girildi. En son durum nedir bununla ilgili?
Artvin Cerattepe'de bir hafta içerisinde protestolar çok hızlı yükseldi. Hafta sonu çok sert güç kullandı polis. Orada bahsedilen Cerattepe'deki bakır ya da kulislerde konuşulan şekliyle altın madenini işletecek olan Cengiz inşaatı olan tepkiler dışarıdan giden insanlar değil. Bir grup çevreci aktivist değil. Tamamen Artvin halkının tamamını bütün bir hafta boyunca sokaklarda gördük. Akşam 7'de hatta ellerinde cep telefonlarıyla mumlarla sokaklara çıktıklarını ve madeni istemiyoruz diye eylem yaptıklarını gördük. Bunların içinde AK Partili siyasetçiler, eski il başkanları, eski belediye başkanlarının da bulunduğunu gördük. Bunun üzerine bu yükselen dalganın karşısında Başbakan Davutoğlu kayıtsız kalmadı ve daha önce hiç görmediğimiz şekilde bu gruplarla görüşme kararı aldı. Çarşamba günkü görüşmenin, uzun süren görüşmenin ardından anladığımız kadarıyla mahkeme kararı çıkarılıncaya kadar, ki Yeşil Artvin Derneği'nin bir başvurusu var, yürütmeyi durdurma başvurusu, o sonuçlanana kadar madencilik faaliyetlerini askıya aldırdı. Verdiği sözler arasında hiçbir şekilde açık madencilik yapılmayacak, aşağıdan çıkarılan ne varsa teleferiklerle Divriği'ye gönderilecek, Burgula'ya gönderilecek ve Artvin'in doğasını zedeleyecek sayıda ağaç kesilmeyecek. 3500 ağaçtan bir tane bile kesilse orayı ben mühürlerim diyerek söz verdi başbakan. Şimdi Artvin doğası ve özellikle topografyası gereği çok zor bir mekan. Burada kestiğiniz bir ağacın yerine 3000 tane dikmeniz o kadar kolay olmayabilir. Artı o kadar hızlı da yetişmeyebilirler. Sadece ağaç da değil, orada bir mesela arıcılık, bal üretimi ekosistemi var ki 100 tane ağaç kestiğiniz anda bunlar etkilenebiliyor. Keza kuş yolları, çiçek, doğal çiçeklerin hayatı, bunların hepsi 3500 az gibi gözükse bile çok büyük bir rakam aslında o doğa için. Şimdi yine de çevreciler muhatap alındıkları, Artvin halkı muhatap alındığı için memnun, radikalleştirilmedikleri için memnunlar. Yalçın Doğan Cerattepe Zaferi başlıklı yazısında şöyle diyor: engeller, umutsuzluklar, biber gazı, toma, job ve artık ne varsa hepsine rağmen ilk round halkın, direnişin, inancın. Şimdi görev önce Danıştay'ın, Rize İdari Mahkemesi'nin verdiği ilk iptal kararını onaması gerekiyor. İkinci aşama keşfin sonucu. Ortada uzmanlarca hazırlanan bunca teknik rapor varken 50.300 ağacın kesilmesine, maden işletilirse bölgeyi sel ve heyelanın vurmasına keşif herhalde göz yumacak değil. Ünlü bir söz var direnişi simgeleyen: onlar güçlü, biz haklıyız. Hak yerini buluyor, sağ olun, var olun Artvinliler diye yazmıştım. Şimdi dediğimiz gibi inşaat şirketinin birkaç tane ÇED raporuna başvurmadan aldığı onay var. Bunların askıya alındığını, durdurulduğunu öğreniyoruz ama bir kere maden için Artvin gibi, Cerattepe gibi bir yere kazma vurulursa bunun arkası gelir. Bütün Artvinlilerin endişesi de bundan.
Son olarak bir de Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki son durumu konuşalım. Teşkilatlar feshediliyor, kurultay çarkları hızlandı ve en son Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın da istifasıyla partide bir erime mi var diye sana sormak istiyorum. Bu arada partinin geleceği ne olabilir ve yeni bir başkan mı bekliyor Milliyetçi Hareket Partisi'ni?
Milliyetçi Hareket Partisi'nde muhalif hareket geçtiğimiz haftaya kadar oldukça sakin, hatta belki de yavaş yavaş enerjisini kaybeder noktadaydı. Genel merkez kendisine verilen imzaları önce tanımamak için bu imzaları veren örgütleri feshetti. Yani kendilerine kurultay imzası getiren MHP'lileri parti yönetimlerinden, il ilçe yönetimlerinden attı. Ben sizi tanımıyorum, sizin imzalarınız geçersizdir dedi. Ondan sonra bunların bir kısmını kapattı, teknik olarak kapatma, bu yerine yeni insan atanıncaya kadar. Böylelikle kurultayın hukuki sürecini yok sayma operasyonu başladı. Tabiri caizse genel merkez arkadan, hukukun arkasından dolanarak bana verilen imzalar geçersizdir demeye getiriyor. Tam da bu noktada üç muhalif ismin bir araya gelemediği konuşulurken, Meral Akşener feshedilen ilçeleri gezmeye başlamışken, Genel Merkez'in en kritik isimlerinden biri Profesör Doktor Ümit Özdağ, ki dış politika konusunda en önemli kilit isimlerinden biridir partinin, Genel Başkan Yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu. İki önemli kurmayla birlikte, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Alaçoğlu gibi iki önemli isimle birlikte acilen kurultaya gidilmesi gerektiğini açıkladı. Bu çok önemli, çünkü bu artık yönetim kadrolarındaki tedirginliğin de ortaya çıktığını, yüzeye çıktığını gösteriyor. Pek çok siyasi gözlemci, gazeteci MHP'nin içine girdiği sarmalın partinin tabanının artık AK Parti'ye kaymasını engelleyemeyecek bir sürate ulaştığını söylüyor ve ekliyorlar, artık partinin özgür ağırlığı azaldı. Yaptığı çıkışlar, basın toplantıları, yapılan konuşmaların parti değeri, siyasi değeri azaldı. MHP neredeyse her konuda AK Parti'ye destek olan, koltuk çıkan bir partiye dönüştü. Bu partinin tabanının hızlı erimesini ve bir sonraki seçimde baraj altında kalmasını yol açabilir. Onun için muhaliflerin hareketi şimdi Ümit Özdağ'ın manevrasıyla yeni bir ivme kazanmış gözüküyor.
Abi çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftada yine birlikte olacağız. Kal sağlıcakla.
İstanbul'dan bütün dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum.